baş tacı. Gününüzün bir saatinde bile olsa baş tacınız olmaya geldik. İster siz bizim baş tacımız olun, isterseniz baş tacınızı yanı başınıza alın, siz bize eşlik edin ama hepimizi ilgilendiren konularla yine sizlerle birlikte olacağız. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar bu programı. Recep Özlem'le çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. 0-90-312-463-34-21 ve 463-34-19 telefon numaralarımız, canlı yayındayız. Bizi www.turkeninsesiradyosu.com adresinden ve eğer Instagram kullanıcısıysanız bastaci alttan uzun çizgi hesabından takip edebilirsiniz. Ve eğer telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa hiçbir yere sabit kalmak durumunda değilsiniz. Telefonunuzu alın, takın kulaklarınızı, biz yine bastaci olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak orada olacağız. Hadi bakalım güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında sizi, bizi, hepimizi ilgilendiren konularla yanı başınızda olacağız. Cansu Koç söylüyor, Çay Var İçersen.
Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Bir şey yok aslında, benim verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.
Dinleyenlerimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak kabul ediliyor ve bu ay içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Meme kanseri gerek dünyada gerekse ülkemizde aslında en sık izlenen ilk 10 kanser arasında yer alıyor. Ve biz kadınlarda, parantez içinde söyleyelim, tabii bunu açacağız belki, ama erkeklerde de bir tedirginlik yarattığı kesin. Profesör Doktor Ercüment Tekin konuğumuz, meme cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar Yasemin Hanım. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz hocam. Evet, artık o kadar sık duyuyoruz ki hani sizler yüzdelere vurduğunuzda ki sizin duyumlarınız çok daha fazladır tabii ama hangi oranda rastlıyoruz meme kanserine?
Meme kanseri her 8-9 kadından birinde görülüyor. Yani bir kadının yaşamı boyunca meme kanseri olma olasılığı %13 civarında. Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Bu ülkemiz için de geçerli. Ülkemiz için farklı bir nokta daha var. Dünyaya göre bizde 10 yaş daha erken görülüyor meme kanseri.
Ne yazık.
Dünyada en çok artışın olduğu yaş 50'dir. Bizde ise 40'tır. O nedenle bizde bir miktar daha genç yaşı etkileyen bir kanser türü olarak görüyoruz.
Peki bunun bir sebebi var mı hocam?
Bunun net bir sebebi bulunamadı ama bu bir gerçek. Yani sonuçlara baktığımızda gerçek bu. Dünyada 50 yaşından itibaren meme kanseri yıllık kontrolleri Amerika'da 45 yaşından sonra yapılıyor ama bizde 40 yaşından sonra öneriliyor.
Peki hani pek çok sebepten belki söz edilebilir ama belli başlı sebepleri neler sizce?
Tabii. Meme kanseri olmasının ilk ve en önemli nedeni kadın olmak. Kadınlarda görülüyor. Her 100 kadına karşılık bir erkekte de meme kanseri görülüyor. Kadınlarda prostat yok. Kadınlar prostat kanseri olmuyor ama erkeklerde meme var. Ve ergenlik çağına kadar çocuklukta meme dokusu dişi ve erkekte aynı şekilde. Ergenlikle birlikte hormonal etkiyle kadınlarda dönüşüm gösteriyor. Yani erkeklerde de meme dokusu mevcut. Birinci neden tabii ki kadın olmak oluyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri olma riski artıyor. 20 yaşında bu risk çok düşükken 40 yaşından itibaren giderek artıyor. İkinci neden bu. Kilolu olmak, hareketsiz olmak, beslenmeyle ilgili sanırım bugün yine bir konuşmamız olacak.
Evet,
orada derince bahsedilecek. Beslenmeyle ilgili faktörler var. Sigara içmek, düzenli ve yüksek alkol alıyor olmak. Bunlar hep meme kanseri riskini arttıran şeyler. En önemli risklerden biri ailede meme kanseri olması. Birinci derece yakınında meme kanseri varsa meme kanseri olma olasılığı artıyor. Fakat bu grupta meme kanseri farkındalığı yüksek olduğu için ölüm oranları daha düşük. Annesinde meme kanseri olan bir kadın meme kanseri konusunda çok duyarlı oluyor ve düzgün tetkiklerini yaptırıyor. O nedenle de erken yakalanabiliyor.
Erken teşhisli. Ama hani dediniz ya hocam hani yaş bir neden midir?
Bütün kanser türleri yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Bunun nedeni yaşla birlikte DNA üstüne olan toksik etkilerin birikiyor olması ve vücudun bunu düzeltemiyor olması.
Peki biz ne şekilde meme kanseri olduğunu anlayabiliriz? Yani teşhis yöntemi kendi kendimize deneyebilip yani muayene edip yapabileceğimiz bir şey midir? Hissedebilir miyiz biz o dokuları?
Tabii ki birçok yolu var bunun ama ideali şu. 40 yaşından itibaren bütün kadınların yıllık kontrolünü ve özellikle mamografisini yaptırması lazım. Bizim istediğimiz hiçbir belirti olmadan meme kanserini yakalamak. Bu yapılamıyorsa eğer kadının kendini düzenli her ay muayene etmesi, özellikle adet bitimini takiben meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Bu muayene sırasında en çok rastlanan bulgu kitle. Eline bir kitle geliyor kadınların. Bu kitle bazen rastlantısal olarak kadınların eline geliyor. Kadınlarda en çok ağrıya yol açan iyi huylu gerekçeler vardır ama bu ağrı nedeniyle eli memesine gidip kitlesini bulabiliyor kadınlar. Meme başından akıntı uyarıcı olabiliyor. Özellikle bütün kadınlar iç çamaşırlarını çıkardığında bunun içine bakmayı bir alışkanlık haline getirmeli. Genital bölgeden olsun, meme başından olsun oluşan akıntılar bizi uyarabiliyor ve doktora gitmesini sağlayıp tanı konulmasını sağlayabiliyor. Meme boyutunda büyüme karşımıza çıkabiliyor. Meme cildinde değişikliklerle karşımıza gelebiliyor hastalar. Meme başında yer değiştirme, meme cildinde yaralar, meme başında yaralar, meme kanseri belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Aslında bir kadın her ay kendini muayene etmeli ve farklı bir şey hissettiğinde mutlaka doktora başvurmalı. Konu komşuya sorulduğunda hastalardan genellikle duyduğumuz şu oluyor. Bende de vardı, merak etme gibi ve bu gecikmelere yol açıyor. Hayır, konu komşuya değil, en yakın doktora lütfen bunu danışınız.
Evet. Pek çok belirtisi var. Gerçekten hani dikkat etmemiz gereken pek öyle hani üstün körü bir şey olmaz falan denilecek bir konu değil. Dediğiniz gibi erken teşhis çok çok önemli evet. bizim için. Peki mamografi dediniz hocam. Yurt dışında bu yaş biraz daha ileride fakat Türkiye'de biz 40'a bunu çekiyoruz dediniz. Evet. İlk mamografi mi? Yani örneğin ailede bir genetik bir geçiş varsa bunun için daha öncesini mi öneriyorsunuz? Hı hı. Bunu da söyleyebilir misiniz?
Hiçbir şikayeti olmayan hastalara tarama mamografisi deniyor. Yani hı. hiçbir şikayeti yokken tarama amaçlı mamografiyi 40 yaştan önce yapmıyoruz. Tamam. 40 yaşıdır burada bizim limitimiz. Türkiye için bu geçerli. Sağlık Bakanlığı'nda onayladığı dönem 40 yaştır. Bir şikayeti olan kadında veya erkekte her yaşta mamografi yapılabilir. Yani burada 40 yaşı beklemeye tamam. gerek yok. Yanlış anlaşma olmasın. Tamam. Her yaşta hekim ihtiyaç duyarsa mamografi yapar ve tanı koyucu özelliği vardır. Tamam. Mamografi bütün dünyada meme kanseri erken tanısında çok büyük başarı sağlamıştır. Hı hı. Ve ölüm oranlarını önemli derecede arttırmaktadır. Hı hı. Ölüm oranlarının düşmesini önemli derecede arttırmaktadır. Evet. Erken tanıyı sağlamak büyük bir başarıdır.
Kimi zaman da hocam örneğin ben de bir memecisi annem benim kanser ve ben 38 yaşından beri yaptırıyorum. Bir taraftan da şöyle bir şey söyleniyor. Diyorlar ki hani mamografi olsun ama ultrason da çok önemli. Biraz ultrasondan bahseder misiniz?
Tabii ki. Bizim memeyi değerlendirmek için temel tetkikimiz mamografidir. Ancak ultrasonografi de memesi yoğun olan kadınlarda başarı oranını, görüntülemedeki başarı oranını arttırmaktadır. Hmm. Bazen MR da yapıyoruz. Hmm. MR'ı da buna ekleyebiliyoruz. Hmm. Tarama tetkiki olarak da örneğin anneniz 40 yaşında meme kanseri olduysa sizi 40 yaşında değil 35 yaşında rutin takiplere bekliyoruz. Yani birinci derece akrabanızın meme kanseri olduğu yaştan 5 yaş önce taramaya alıyoruz. Hmm. Anneniz 45 yaşında meme kanseri olduysa evet 40 yaş uygundur. Ama 35 yaşında meme kanseri olduysa kızlarını 30 yaşından itibaren taramaya alıyoruz. Yıllık kontrollere mutlaka alıyoruz.
Yani o zaman yakınınızın birinci dereceden akrabanızsa bu kişi -5.
-5. Bunun dışında bizim protokollerimizin oluşmasını sağlayan hastayla konuştuğumuzda aldığımız bilgiler bu protokollerde değişime yol açabiliyor. Bu da çok derin bir konu tabii. Onun için her hastaya doktoru kendine özgü bir protokol oluşturacaktır. Ama hiçbir şikayet olmayan, hiçbir problemi olmayan insanlarda 20 yaşından itibaren kendi muayene, 30'lu yaşlarda mutlaka bir doktor muayenesi, 40 yaşından itibaren yıllık doktor muayenesi, mamografi, gerekirse ultrasonografi, gerekirse MR yapılmasını öneriyoruz.
Tamam. Peki hocam bir de fibrokistik durumlar var. Biz bunu duyuyoruz. Fibrokistleri varmış deniyor. Bunlar kansere dönüşebilen hücreler midir?
Yapılan çalışmalarda fibrokistler kanser riskini arttırmıyor.
Arttırmıyor.
Tamam. Hayır. Her 8 kadından birinde meme kanseri görüyoruz. Her 3 kadından birinde de fibrokisti görüyoruz.
Tamam.
Ama fibrokisti olan olmayan kadınlar arasında meme kanseri olma açısından bir fark yok. Kanser olduğunda kadınlar şöyle düşünebiliyor. Evet kistlerim vardı ondan kanser oldum. Aslında kistleri olmayan insanlara göre artmış bir riskleri yoktur.
Yani o kistlerin kansere dönüşme ihtimali yok. Onlar başka şeyler.
Hayır onlar başka şeyler. O kistler kansere dönüşmezler. Kanser tamamen farklı bir mekanizma ile oluşur. Ama kistler neyi oluşturur? Hastalarımızın, kisti olan hastalarımızın eline kitleler gelir. Bunlar kistlere aittir ve iyi huyludur. Hastalar doktora gider bir kere, kist iyi huylu. İki kere gider, kist iyi huylu. Günün birinde kanser geliştiğinde de ya ben hep gidiyorum zaten bunlar kist deyip geciktirebilir. O nedenle kisti olan kadınlar mutlaka ellerine kitle geldiğinde doktora gitmelidir ve düzenli kontrollerini daha da dikkatli yaptırmalıdır.
Tamam. Tamam. Hı-hı. Bu da bizim için bir uyarı. Demek ki iki mekanizma birbirinden farklı işliyormuş. Evet. Yani ki fibrokistlerim var. Bunlar kansere dönüşür kaygısı taşımamıza da gerek yok. Hı-hı. Bunlar birbirinden farklı. Peki. Diyelim ki teşhis konuldu ve artık tedavi aşamasına hı-hı. geçmemiz gerekiyor. Burada izlediğiniz birden çok yöntem var değil mi hocam?
Meme kanseri tedavisi çok kişiye özel bir tedavidir. Hı. Bunca yıllık meme cerrahıyım. Birbirinin aynısı iki hasta görmedim ve görebilme ihtimalim de yok. Onun için tedaviler de çok kişiye özel yapılmaktadır. Hı-hı. Tabii ki belli gruplar içinde, belli başlıklar altında bu tedavileri topluyoruz biz. Hı-hı. Tedaviye başlamadan önce hastanın evresini belirliyoruz. Hı-hı. Hastalık hangi aşamada ve hastanın bireysel özelliklerini belirliyoruz. Bizim hastalığımızın 4 aşaması var. 1. ve 2. aşamaya erken evre meme kanseri Hı-hı. diyoruz. 3. evre lokal ileri, yani meme bölgesinde ilerlemiştir. Koltuk altına da Hı-hı. gitmiştir ama vücuda yayılmamıştır. 4. evre ise vücuda yayılmış bir kanser evresidir. Bu evrelerin hepsinde tedavilerimiz var ve kişiye özel olarak bu tedavileri belli sıralarla, belli dozlarla, ameliyatlarımızı belli özelliklerdeki ameliyatlar şeklinde yapıyoruz.
Tamam, ama ben bu cevapla yetinmeyeceğim tabii.
Tabii ki, harika sorular soruyorsunuz, sağ olun.
İstiyorum ki Ercüment Hocam, biz 1. ve 2. ya da 2. evrede bir hastayla karşılaştık. O kişinin ilk müdahalesi genellikle biliyorum bireysel ve birbirine hiç benzemez dediniz ama yani elbet izlenen yöntemler önce işte şu tedavi sonra şunu tercih ederiz genelde şeklinde bir şey vardır.
Var, kesinlikle var. Evre 1 ve 2 erken evre meme kanseridir. Evet. Birincil tedavi ameliyattır, cerrahidir. Tümör çünkü meme veya az da olsa koltuk altına lokalizedir ve bir cerrahi müdahaleyle tamamen oradan çıkarılması hızlıca tümörün yok olmasını sağlayacaktır.
Çok güzel.
Evre 3 ise lokal ileridir. Yani meme ve koltuk altında bayağı büyümüştür tümör. Bu dönemde ise hemen ameliyat etmek yerine ilk önce ilaç verip tüm vücutta tümörü geriletip ondan sonra ameliyat yapıyoruz.
Tamam.
Evre 4'te ise tümör bütün vücutta veya belli vücudun belli bölgelerinde vardır. Onun için memeyi ameliyat etmekle vakit kaybetmiyoruz o dönemde. Bütün vücuda etkili ilaç tedavilerimizi yapıyoruz. Tümörü geriletip hastayı tekrar evreliyoruz. Evre 1-2'ye dönüyor hasta. Tümörleri tamamen yok olabiliyor. Ondan sonra da ameliyatını yapıyoruz hastamızı.
Evet, evet. Demek
burada pardon.
Yok hayır. Ben sadece anlamaya çalıştım, toparlayacaktım. Demek ki önce beni ameliyat edeceklermiş. Yani kemoterapi olacak mı henüz bilmiyorum diyen bir hasta aslında sevinmeli çünkü başta ve kurtulma ihtimali daha yüksek.
Evet, kesinlikle. Ama hiçbir hastamızın morali bozulmasın.
Bizim
her aşamada tedavilerimiz var. Ne kadar erken yakalarsak hastayı, hiçbir belirti olmadan yakalarsak tedavimiz o kadar küçük oluyor. Ne kadar geç yakalarsak tedavimiz o kadar uzun ve büyük tedaviler olmak durumunda oluyor. Evre 1-2'deki hastada birincil aşama şu oluyor. Memesine bir kitleyle geldi diyelim hasta. Oradan bir biyopsi yapılması gerekiyor. Hastaya muayene ile kansersin diyemeyiz. Memedeki kitleden parça alındıktan sonra mikroskopta o parça incelenip patolog kanser tanısını koyduysa artık o hasta meme kanseri denilebilir.
Ercüment Hocam, şimdi vallahi hemen kesiyorum. Diyelim ki o biyopsi için. Kim yaklaşımlar diyor ki yani biyopsiyi çok önermeyiz. Girelim biz onu alalım. Sıçramasına falan sebep olabiliriz diyor. Kimisi de diyor ki yok biyopsi. Yani buradaki yaklaşım farkı nedir?
Şimdi dünyanın bütün gelişmiş merkezlerinde birincil yöntem kalın iğne biyopsisidir. Yani o kitleyi almayız biz.
Tamam.
İğneyle girer alırız. Ama bölgenizde bu işlemi yapacak bir hekime ulaşamayabilirsiniz. O durumda cerrah kitleyi çıkarmak isteyebilir. Ama ideali kalın iğneyle o kitleden parça almaktır.
Tamam.
Parça alındı. Parça alındı. Kitleye çok küçük iğneyle girildi çıkıldı. Yayılmasına yol açmaz, sorun yaratmaz, hiçbir şey yapmaz. Teşhisi koyduk meme kanseri hasta. Yapılacak işlem tetkiklerle hastalığın hangi evrede olduğunu bilmektir.
Sadece biyopsiyle ulaşabilir miyiz peki hangi aşamada olduğumuza?
Biyopsi artı tetkiklerle hangi aşamada olduğumuza
ulaşırız. Tamam, ameliyat gerekmiyor.
Hayır.
Yani, tamam.
Şimdi Biyopsiyi yaptık. Tamam. Kitle yerinde duruyor.
Evet.
Taramaları yaptık. Hastanın karaciğerinde metastazı var. Evre 4. Hmm. O memedeki kitleyi çıkarmıyoruz. Hmm. Kemoterapilere, ilaç tedavilerine başlıyoruz. Hmm. Memedeki kitlenin küçüldüğünü görüyoruz. Hmm. Tedavimizin başarılı olduğunu görüyoruz. Hmm. Hastayı hep ileri tetkiklerle takip edemeyiz. Memedeki kitleyi de takip ediyoruz. Hmm. Ve kitle tamamen yok olabiliyor. İyice küçülüyor. Metastazları, yani vücuttaki yayılımlar yok oluyor. Ondan sonra ameliyat ediyoruz. Tamam. Onun için İlk başlangıç noktamız hep iğne biyopsisidir. Ana tümöre gidip onu hemen çıkarırsak tedavi protokolümüzü yapmadan çıkarmış oluruz.
Anladım.
Oysa hastayı evreliyoruz. Evet, iğne biyopsisini yaptık. Evre 1-2'de hasta. Bütün evrelemeyi yaptık. Hı. O zaman ilk işimiz ameliyat. Tamam. Peki ameliyata geldiğimizde ameliyatı ne yapacağız? Memeyi mi alacağız? Memesini koruyarak mı ameliyat yapacağız? Hı. O memedeki kitleye göre zaten onları planlıyoruz. Çok noktada tümörü varsa memesini almak zorunda kalabiliyoruz. Tek noktadaysa o tümörü sadece çıkarıp memesini koruyabiliyoruz. O nedenle her şeyi bilerek hastaya ileri cerrahi müdahaleler yapmak daha doğru oluyor.
Tabii.
Onun için iğne biyopsisi gelişmiş bütün merkezlerde birinci aşamadır. İğne biyopsisi denildiğinde korkmasın hastalar. Güvenlidir.
Hı-hı.
Ve iğne biyopsisi her zaman tümörle de sonuçlanmaz. Yani bizim belli sınıflandırmalarımız var. Kimisinde %20 tümör çıkacağını biliyoruz.
Evet.
%80'ine boş yere o cerrahiyi yapmamış olacağız.
Çok doğru.
Tümör çıkmayacak. Bunlar da bizim için önemli parametreler.
Tabii tabii. Hı. Peki diyelim ki ilaç tedavisi. Bu ilaç tedavisinin nasıl söyleyeyim size hocam, yan etkileri yavaş yavaş azalıyor mu? Yani orada da bir teknolojik bir gelişme var mı?
Çok var. İlaç tedavilerinde kemoterapi dediğimiz sitotoksik ilaçlar kullanıyoruz. Yani bunlar kanser hücreleri, hızlı çoğalan hücreleri öldürürken vücudumuzda hızlı çoğalan diğer hücrelere de zarar verilebiliyor. Örneğin hastanın saçı dökülüyor vesaire gibi. Bu tedaviler dünyadaki klasik tedaviler, çok başarılı tedaviler. Ama tümörün hücre özelliklerini daha çok öğrendikçe yeni tedaviler gelişiyor. Örneğin hormonlarla tedaviler yapabiliyoruz. Veya hedefe yönelik tedaviler. Örneğin hücrenin içindeki belli bir mekanizma olduğunu görüyoruz. O mekanizmayı sadece durduran tedaviler.
Şu akıllı ilaç
dediklerimizi yapabiliyoruz. Ve gelecekte çok daha gelişmiş tedaviler olacak.
Evet.
Her geçen gün meme kanseri konusunda yeni gelişmeler görüyoruz. Meme kanseri dünyada üstünde en çok araştırma yapılan konudur ve en çok bilimsel olarak para harcanan konudur. Ve çok hızlı yeni gelişmeler olmakta.
Evet. Şimdi ameliyat sonrasında da yine ilaç tedavisi olma ihtimali var, değil mi?
Tabii ki.
Onu geçmiyoruz
tabii
yani.
Tabii ki. Ameliyat öncesi belli gruptaki hastalara veriyoruz ama ameliyat sonrası bütün hastanın evresi netleşmiş oluyor.
Takip ediyoruz.
Ve onkolog arkadaşlarla konsülte ederek hastanın hangi ek tedavilere ihtiyacı olduğuna karar veriyoruz. Bu ilaç tedavileri dışında ışın tedavileri de yapılıyor. Buna da radyoterapi diyoruz. Radyoterapiler de yapılıyor. Yani çoklu bir tedavi yöntemiyle meme kanserini tedavi etmeye çalışıyoruz.
Siz buna multidisipliner diyebilir
Aynen
misiniz
öyle,
hocam?
Aynen öyle. Multidisipliner diyoruz zaten.
Anlıyorum.
Teşekkür ederim.
Evet. Peki çok çok teşekkür ederiz hocam. Sizin
ben
eklemek istediğiniz
ederim.
Bir şey var mı konuyla ilgili?
Çok
sormayı
sağ olun.
Unuttum.
Her türlü meme kanseri farkındalığını arttıran program, davranış meme kanserinden ölümleri azaltıyor. Sizin bu programın dinleyen birisi bir yerlerde gidip mamografi yaptırıp çok erken meme kanseri saptanmasını sağlayabilir ve hayat kurtarıcı olur.
Evet.
Programı dinleyenler bunu eşlerine, dostlarına da lütfen söylesinler ve meme kanseri kontrolleri hayat kurtarıcıdır.
Evet.
Teşekkür
çok
ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Meme cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ercüment Tekin ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin güllerini savurur kadın gibi. gerdanında. Tüketilmiş, yaşanmamış hediyelik hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Üzüm gibi, sevinç gibi eskitilmiş zamanlar. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanında. Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır. Kara sevda nerelerden yüreğimi çağırır. Dua gibi, büyü gibi ezberledim hasretini. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanında. Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden. Hatıralar tarihin güllerini savurur. Kadın gibi, kısrak gibi sarılayım gel ince beline. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından. Gerdanında, gerdanında.
İyilik, sağlık, güzellik. Sevgili dinleyenlerimiz, kanser birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor ve genetik faktörler kadar yanlış beslenme de kansere yol açan nedenlerden biri. Az evvel zaten meme cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ercüment Tekin söyledi ve dedi ki siz zaten az sonra bu konuyu detaylandıracaksınız. Evet dedim, Funda Hanım gelecek, onun da konuşacağız. Ayrıca kanser teşhisi almış kişilerin beslenmesinde de çok yönlü ve doğru yöntemlerle beslenmek önem taşıdığını biliyoruz. Meme kanserinden korunmak kadar tedaviden daha etkili sonuç almak için de bazı yiyeceklerden uzak durulması, bazılarına da daha yakın olması, daha ağırlıklı tüketilmesi önem taşıyor. İşte bunların tümünü beslenme ve diyet uzmanı Funda Tuzgör ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Merhabalar.
Merhaba. Evet, çok tatsız bir konu. Biz kadınların canını sıkan bir konu, tedirginlik yaratan bir konu ama hani diyoruz ya farkındalık. Evet, farkındayız artık önemli oranda, hocamızın da söylediği gibi ve bu konuda da beslenme galiba dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Ne dersiniz?
Neden dikkat etmemiz gereken konu? Çünkü tıbbi beslenmenin en etkin olduğu kanser olması da aynı zamanda. Yani doğru beslenirsek kanser tedavisinde de etkili. Ayrıca Türkiye'de de dünyada da kadınlarda görülen kanser tiplerinde birinci sırada meme kanseri görülüyor ve her 8 kadından biri de eğer kanser olabiliyorsa, meme kanseri olabiliyorsa ve beslenme de bu konuda çok etkinse dikkat etmek demek ki. Çünkü kanser evet genetik, stres de varsa, doğru da beslenmiyorsa, kaçınılmaz hale geliyorsa. Genetiğimizi değiştiremeyiz ama belki stres faktörlerimizi değiştirip beslenmemizi de değiştirirsek.
Stres faktörünü değiştirebilir miyiz sizce?
İşte orası
yani,
belki.
Yani bugün sabah dedim stressiz bir günün geçiyor mu acaba diye kendime sormuşken siz böyle deyince.
Değiştirmek çok da zor durumlara sokuyor değil mi insanı değiştirmek?
Yani evet hani mutlaka bir gün her gün bir şey oluyor yani takılacağınız bir konu oluyor. Eğer bir de hassas bir kişilikseniz mutlaka bir şeyler çıkıyor. Şimdi bu beslenme konusunda şu benim dikkatimi çekti. Siz az evvel sohbete dikkat ettiniz mi? Ercüment hocamızın dedi ya hani yaşla birlikte toksik DNA üzerindeki toksik etki artıyor diye. Demek ki biz ne kadar aslında yanlış şeyler yapıyorsak orada bir yığılma oluyor ve yaş ilerledikçe bizim bu risk altında olmamız daha yüksek değil mi?
Kesinlikle. Hem yaşın ilerlemesi hem yaş ilerledikçe metabolizmanın yavaşlamasıyla eski tükettiklerimden daha dikkatli de yesem kilomun artık artıyor olması. Hı-hı. Çünkü bilimsel çalışmalar ne diyor? Yağlı bir vücutsak, hı-hı, yağ hücresi içerisinde çok gizlenebilen bir mekanizmaysa, virüsse bu kanser virüsü, o zaman bizim olabildiğince, hı-hı, hele bir de genetik altyapımız varsa fazla, hı-hı, yağlanmamamız da lazım. Hı-hı. Ki Ercüment hocamın da dediği gibi riski birazcık olsun azaltabilmek adına.
Evet, o zaman kilo kontrolü bizim için çok önemli.
Çok önemli.
Evet, tamam, bu bunlardan birisi. Kiloyu bir kenara yazalım ama beslenmeye dönelim. Şimdi sizin özellikle biz kadınlar için ya da hepimiz için, genelde kanser diyelim, hani meme kanseri demeyelim, hepimiz için önerdiğiniz şeyler hep işlenmemişten yanadır ama
bravo, aynen
mutlaka
öyle.
Detayı vardır.
Aslında detaylandıracak olsak mesela yaş 40'ın üzerine çıktığında kırmızı et tüketiminin çok fazla olmaması, hatta Akdeniz beslenme tipine hep örnek veriyoruz ya Yasemin Hanım, o diyor ki haftada 1-2 kez kırmızı et olsun. Ama kırmızı etin dışında da işte kanatlı etler. Peki kanatlı et, o hayvan özgür bir hayvan mı? Dolaşabilen bir hayvan, evet, mı? Onun sütü, onun yoğurdu, peyniri nasıl olmalı? İşte buralarda hep bir soru işaretleri var. Geliyoruz pişirme koşullarına. Geleneksel pişirme koşullarımız aslında hani buğulamalar, haşlamalar, fırında pişirmeler çok daha doğruyken,
evet,
hızlı pişirme yöntemlerine kalkıştığımızda da yine kanserojen etki artıyor. Ya da mangalın o isine maruz kalan, ateşte bekletilmiş, közlenmiş, iyice yanmış etleri tüketmek de yine sağlıksız. O nedenle bir kere ete dikkat edeceğiz.
Tamam.
Ama çok işlenmiş etler, işte salam, sosis, nitrat yönünden zengin besinleri tüketmekte gene geleneksele gidelim. Gene bir pastırma mesela bizim işte evet tuzu çok fazla olabilir, çemenle kaplanmış olabilir ama o gün pastırma yediğimde, geleneksel türde üretilmiş bir kasabımın sucuğunu tükettiğimde en fazla çok tuzlu, çok baharatlı bir şey yemiş oluyorum. O gün daha az tuzlu yiyerek günlük sodyum alımımı dengeleyebilirim. Onun için yine eti de geleneksel olarak seçmeye çalışalım. Trans yağlardan sakınalım. Bunun olması için zaten hazır gıdadan aslında en basit formül bu.
Funda Hanım, trans yağ nedir?
Trans yağ bu kızartma esnasında işlenmiş ürünlerde daha çok eklenen, lezzetin de artmasına neden olan ve bizde de sindirimde çok büyük güçlükler yaşadığımız, kanserojen etkinin çok daha artmasına neden olan yağ tipidir ve önermiyoruz. Onun yerine zeytinyağı tüketmek, mısır özü, ayçiçek yağı ve zeytinyağını birebir oranında karıştırdığımız yağlarla yemekleri yapmak çok daha sağlıklı.
Ama yine kızartsak olur mu?
Kızartma yapacaksak eğer ayçiçek yağında, tamam, kızartma, ama bu sefer kızarttığımda yanında antioksidan bir içecekle tüketmeliyim. Mesela çocuk patates kızartmasını çok seviyor. Anlaşmamız ne? 2 haftada bir yapalım. Çok sık yapmayalım dedik. Ve o yağı her kullandığımda içine yeniden yağ, taze yağ ekleyerek yağımı tazeledim. Ve en fazla 5-6 kez kullandıktan sonra o yağı imha ettim ve yeni yağıma geçtim. Bunlar çok önemli.
Olur
mu? Kızartmada yapabiliriz.
Ama ben onu her seferinde atıyordum. Bir de aslında, diyorum ayçiçek yağı da pahalandı, atılır mı?
Şimdi siz patatesi evde kızartıyorsunuz ve çocuk bunu istiyor. Ve anlaşmada 15 günde biri anlaştık ve çok hareketli spor da yapan bir çocuk ve patates kızartmasının olduğu öğünde mutlaka salataya evet demesinin pazarlığını yapalım. Taze sıkılmış meyve suyunu da ona içirmeyi kabul ettirelim. O zaman en azından antioksidanla birlikte aldığımda o kızartmanın zararını azaltırım. Yağına gelince,
antioksidandan kastım orada benim meyve suyu mu?
Meyve suyuyla, salatayla antioksidanları. Şimdi mesela meme kanserinde antioksidanın yeri çok büyük. Arzu ederseniz oraya gireriz.
Tabii.
Ve o kızartma yağını bir sefer kullandım. süzdüm.
Tamam.
Ve tuz atarak pişirmedim o kızartmayı. İçinden tamam. aldıktan sonra tuzladım, baharatladım. Temiz bir yağ ve süzdüm, kaldırdım. Soğuttum ve cam kavanozda bekletip ışık almayan bir dolabın içerisine tamam. koydum. Bir dahaki kullanışımda içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar yeniden taze yağ koyup onu canlandırıyorum. Hmm. Yine süzüp kaldırdım da bu işlemi 5-6 kez yaptığımda aynı yağıyla kızartabilirim.
Sonunda atıyoruz artık.
Sonunda atacağız.
5 kerenin sonunda.
Hatta onu da doğru aslında imha edeceğiz. Tabii, biliyorsunuz tabii. çevre kirliliğine en çok evet. zarar verenlerin başında yağ.
Değil mi? Artık belediyeler yağ topluyor. Toplama yerleri var.
Çünkü evet. biliyorsunuz kavanoz deterjan zanne. Sabun üretiminde çok aslında kıymetli bir ham madde.
Evet.
Bunu geri dönüşüme çevirmek çok değerli
çok,
aslında.
Çok doğru söylüyorsun. Bu çok önemli bir bilgiydi biliyor musunuz?
Yani bir kilodan ne olur ki gibi bakıyoruz. Bir litre sıvı yağdan ne olur ki? Hı. Ama kanalizasyona büyük zarar.
Evet. Geri dönüşüm anlamında da evet. Ama ben şeyi de çok önemli ya. Buldum. Yağı yani. Kesinlikle. Ben diyordum ki bir kere de kullanabilir şey olur diye. Tamam.
Bir de hele
biliyorsunuz. Yani. Peki. Şimdi neden bahsettik?
Biz yemeklere devam edelim. Daha az yağlı yapalım yemeklerimiz. Hı. Mesela bir kilo ıspanağı pişirirken 2 çorba kaşığı sıvı yağlı kadarla
yeter.
Kalalım.
Tabii.
Aslında yeter. Buna alışalım. Hı. Ve eğer meme kanserinden hı. bahsederken ve hormon reseptör negatif bir meme kanseri ise günlük yağ miktarını %20'lerde tutalım. Bunun hesabını kişi zaten yapamaz. Mutlaka bir diyet danışmanıyla yola devam edelim. Ve yeterli kalsiyum ve D vitamini yine meme kanserinde de çok önemli. Sağlıklı beslenmede de çok önemli. Çünkü meme kanseri yaşayan kadının ileride osteoporoz riski diğer kadına oranla çok daha yüksek.
Kalsiyum ve ne dediniz?
Ve D vitamini.
D vitamini.
Bu nedenle dikkat etmemiz gerekenler arasında. Ama D vitamini de ezbere alınmaması gereken, doktor denetiminde takviyelendirilmesi gereken bir vitamin. Ve bol su yine doktor kontrolünde. Eğer bir kısıtlama yoksa sıvıyı tüketmek çok önemli. Ve aşırı un ve şekerden neden korunmamız lazım? Maalesef kiloya neden oluyor. Belki insanlar dinlerken diyorlar ki ama eskiden de insanlar şeker tüketiyordu. Aşırı unlu gıdalar, ana gıdası ekmekti. Evet ama o zamanki un şimdiki kadar rafinerize değildi. Sanayici raf ömrünü uzatmak için fazlaca beyazlaştırdığı için maalesef tehlikeli hale geldi. Daha çavdar unu, daha kepekli. Çünkü fazla kilodan kurtulmakta posanın yeri çok büyük. Ve ne kadar posalı tüketim yaparsak o kadar sağlıklı bir bedene sahibiz. Çünkü posa ağırlık kontrolünde, bağırsak lümeninde daha akışı kolaylaştırmada, bağırsak bakterileri de bu sefer düzene girdiğinde bağışıklığımız da düzene
peki,
girecek.
Peki un konusunda mesela farklı un türlerine gitsek, beyaz un mesela siyeze gitsek, çavdar, yulaf falan olur mu?
Öyle olduğunda o ekmeği evde yapabildiğimizde, saf bir bakkal ekmeği almak yerine kendi mayaladım.
Keki yaparken de öyle yapsak.
Keki yaparken de neden olmasın? Ama hiçbir zaman için birebir oranında kullandığınız unu çavdar yaptığınızda diğer ekmek kadar kocaman
olmaz.
Kabarmış bir ekmek beklemeyin.
Yok, olmuyor.
Hani o Alman ekmekleri gibi sımsıkı daracık bir ekmek
değil
haline
mi?
Gelir.
Sert bir doku.
O da doğal olarak normalde mesela ben evde yapıyorum ekmeğimi. 800 beyaz unla 800 gramlık fosur fosur bir ekmek çıkarken tamamını çavdar unu kullanırsam kısacık bir ekmek oluyor. Onun için her bir dilimin ne kadar sıkı olduğunu, daha fazla kalorisinin olduğunu unutmamak
bir lazım. De şu pandemi zamanında ben şeye sarmıştım. Ekşi maya yapmaya. Ondan sonra ekşi mayayı yaptık. Ürettik tabii tabii. Ama kullandığımız un beyaz olmadığı sürece ekşi maya öyle
tutmadı,
olmuyor.
Tutmadı
ya. Yok dedim beyaz un istiyor bu. Anladım onu.
O da onun besini işte içindeki ya, mayanın besini. Kesinlikle. Tatlandırıcıdan uzak kalalım. Çünkü
Tatlandırıcı.
Neden? Tatlandırıcı hem sağlıklı bireyler hem de kanser riskini yaşamış ya da ihtimali olan kişiler için tatlandırıcı olmamalı. Çünkü FDA bile artık tatlandırıcı paketlerinin üzerine bile sağlığa zararlıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kanser riski oluşturmuştur. Etiketi yapıştırıyorsa tatlandırıcılı her şeyden uzak kalmaya
çalışır.
Peki çalışalım.
Kimi markalar var? İşte ya da işte
Zero adı altında.
Ha,
o da onları, tatlandırıcı.
Ay, evet ondan uzak. Bir şey hayır aklıma bir şey. Bitki kökenli mi? Olur mu?
O da yine aynı aslında. Hmm. Yine sonuçta siz şekerli bir gıdayı tükettiğinizde beyninize uyarı gidiyor. Ve siz tatlandırıcılı bir uyarı aldığınızda da aynı uyarı gittiğinde pankreas insülin salınımını devam ettiriyor. Gereksiz yorgunluk yaratıyoruz. Yani aslında damak tadımızı, tad eşiğimizi daha az lezzetliye alıştırmak sağlık açısından çok daha iyi olacak. Zeytinyağı çok kıymetli. Omega 3 almak, işte balıktı, cevizdi, fındıktı, bunları hayatımızda 3'er tane 5'er tane de olsa hayatımızda bulundurmak günlük tüketimimizde çok çok kıymetli. Sonra bir takım faydalı mikroplar var, probiyotikler. İşte kefir gibi, yoğurt gibi, turşu gibi, sirke gibi, nar ekşisi gibi, bunları tüketiyor olmak gün içerisinde yine çok önemli. Yani gene döndük dolaştık Yasemin Hanım. Ne kadar renkli, doğal. Ne kadar doğal, sebze, meyve. Şimdi günlük beslenmemizi bir tabak olarak düşünelim. Evet. Bu tabağın yarısında meyve ve sebzelerin olması gerektiğini unutmayalım. Geri kalanında tahıl ve proteinler var aslında. Kuru baklagiller çok kıymetli. Çok. Haftada 3 gün mutlaka kuru baklagil olmalı. Yoğurt peyniri olmalı dedik. Yani 2 diş sarımsak yemek, günde 1 baş soğan tüketmek kanser için büyük bir mücadeleci aslında.
Gerçekten.
Kesinlikle. Besin burada ilacınız haline geliyor aslında. Güzel. Çok kıymetli. Evet. Sonra zerdeçalın üzerine yapılan çalışmalar var. İçinde bir bileşen, kurkumin bileşeni günde 1-2 tatlı kaşığı kadar zerdeçalı.
Hem de karabiberle mi işliyordu? Birlikte, öyle bir şey vardı değil mi?
Aynen öyle. Hem de hormon reseptör pozitif olan meme sayalı kadınlarda da negatif olan kadınlarda o özgürce tüketilebilecek çok baharatlar güzel. Arasında. Ve yeşil çay için bir çalışma var. Birçok çalışma var. Günde 1-2 fincan yeşil çayın ya da doğru demlenmiş siyah çayın. Biliyorsunuz ilk 20 dakika içerisindeki içilen bildiğimiz bizim geleneksel çayımızın çok sağlıklı olduğu. Uzun süre demlendiğinde katrana dönüşmüş, çok koyu ya da içine şeker ilave edildiğinde tehlikeye döndü. Yani çok sağlıklı da bir içeceğimiz var aslında. Sigarayı hiç hani söylemeye bile gerek yok. İyi uyku aslında en güzel besinlerden biri. Belki stres seviyemizi bile düzene koyuyor. Uykuya da dikkat etmek lazım. Vitamin D'yi söyledik. Egzersiz çok önemli. Çünkü 5000 adım gün içerisinde atmamız sağlığımızın devamlılığı için çok önemli. Kilo ile ilgili bir derdimiz varsa ki meme sayalı kadının ince olmasını, çok zayıf, birden zayıflamak da değil. Çok zayıf kadını birden kilo aldırmak da değil. Olması gereken kilo seviyesinde olmayı ayarlamak fiziksel aktiviteyle de sağlanacak. O nedenle önemli. Alkol eğer yatkınlık varsa asla denen gruba giriyor. İşlenmiş soya ürünleriyle ilgili bir kafa karıştırıcı durum söz konusu. Doğru. Amerika'daki yayınlar diyor ki soya fasulyesi çok ciddi anlamda kanser riskini ortadan kaldırır. Hatta kanser tedavisinde de kullanılır denirken bir başka taraftan soya fasulyesinin kanseri tetiklediği çünkü bir fitoöstrojen olduğu. Gene aynı şey
ne yapalım o zaman uzak mı duralım neticede?
Ben açıkçası tedirgen. Hele homo pozitif hastaysa reseptör pozitifse kesinlikle uzak durmalı diye geçiyor çalışmalarda. Tamam. Geleneksel yöntemlerle pişmeli kısmına aynı zamanda toprak tencere. Cam ve kalaylı bakırda pişirmeler çok daha sağlıklıyken emaye ve çeliğin ikinci sırada olması gerektiği, teflon ve alüminyumun hiç kullanılmaması gerektiğini üstünde durmak lazım.
O zaman şu granitler falan olabilir.
Granitleri gideri de aslında onların. Çizme olduysa, tahta kaşık kullanılmadı da bir metal değişi olduysa yine onda da yiyeceğe
tahta
geçiş var.
Tahta kaşık kullansanız biraz zaman içinde oluyor.
Bir zaman ne oluyor? Zaten de asla pişirdiğimizde o kabın içinde bekletmeyelim. Onları cam kaplara boşaltıp buzdolabımıza öyle kaldıralım ve tekrar ısıtacağımız zaman hepsini birden değil gereken kadarını ısıtalım ki vitamin kaybını aza indirelim.
Tamam. Bir son bir soru soracağım. Kanser tedavisi gören dinleyenlerimiz için özel bir şey var mı? Yani tamam doğaldan yana olsunlar ama işte kan değerleri açısından kırmızı et yesinler mi onlar?
Ya yani mucizevi bir tanımlama yapmak yanlış olacaktır ama mesela keten tohumuyla ilgili bir fitoöstrojen olduğu için dikkatli kullanılması gerektiği. Tamam. Vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir besin, omega 3 kaynağı ama 1-2 çay kaşığını günde alabilirken hormon pozitif, hormon reseptör pozitif olan kadınların hiç tüketmemesi gerektiği altını çiziliyor. Tamam. Bu bir. Soyadan bahsetmiştik. Yeşil çay günde 1-2 fincan alacakken antioksidanları tanımlayacak olsak mesela selenyum alımı. Selenyumun en iyi ürünleri neler? İşte besin kaynakları, deniz ürünleri, et, yer fıstığı, tahıllar yeteri kadar bize selenyumu günlük olarak veriyor.
Bunları 200 alsınlar.
Mikrogram. Bunları tüketmeliyiz. Tamam. Günlük tüketimde ne dedik? Zerdeçalı bulundurmaya tamam. çalışalım. Vitamin C çok iyi bir antioksidan kaynağı. Hmm. Bütün taze meyve sebzelerin içerisinde çok ciddi vitamin C var. Soğanda, sarımsakta var.
Funda Hanım aklıma geldi. Bir tek neydi? Alarm annem tedavisinde onu hatırlıyorum. Greyfurt yemeyeceksin.
Aa, o da çünkü
o
belki
bir şey. Greyfurt'ta kan sulandırıcı yanı var galiba değil mi?
Kan sulandırıcının etkisini azaltma. Yani
mu?
Vücutta aynı organda metabolize olduğu için atılmasına neden olduğundan dolayı. Hmm. Mesela kalp hastası da kan sulandırıcı alıyorsa greyfurt gibi, salatalık kabuğu gibi bir takım çalışmalar var. Onları tüketmemesi gerekiyor. Kiraz gibi. Hmm. Greyfurt da bunların arasında.
Anladım.
İyi hatırlamışsınız.
Tamam,
evet.
Tamam.
Vitamin E yine çok kıymetli. Ve bitkisel yağlar, tahıllar, kuru baklagiller, tatlı patates çok ciddi anlamda vitamin E içerir. Yine çok kuvvetli bir diğer antioksidan da resveratrol nedir? Üzüm çekirdeği. Üzüm çekirdeğini, üzümü doğru yollarla pişmiş bir pekmezi, doğru kaynaklarda edinilmiş yöresel bir pekmezi de hayatımızda bulundurmak yine
çok
hem
güzel.
Sağlıklı beslenmede hem de kanser hastası olan kişinin tedavisinde önemli. Çünkü burada halkın inanışı aman şimdi yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim, boş ver kiloyu sonra halledersin demeler kanser tedavisi esnasında başımıza belki de çok ciddi kilo almalar olarak geliyor. Bu sefer o kiloyla uğraşırken hızlı kilo kaybı çok istediğimiz bir şey değil. Yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyor.
Resveratrol.
Hepimizin hayatında bulunması gerekiyor.
Bir de bir şey daha yine kanserle ilgili bir şey daha duymuştum. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Laetril mi? Laetril miydi?
Bilemedim ben.
Yani söylüyorum. Bir tek kayısı çekirdeği ve elma çekirdeğin içinde olan bir madde.
Aslında soğuk sıkım yapılabilen bir ürünü bulabilirsek elma çekirdeği, vişne çekirdeği, üzüm çekirdeği, kayısı çekirdeği, kavunun çekirdeği, hepsinin çekirdeği. Aslında çekirdek nedir? Ürünün yavrusu. Annenin karnındaki bebek gibi düşünün. Ve onu toprağa attığınızda oradan yeşerip onlarcasını, yüzlercesini almayı sağladığımız şey. En kıymetli taraf. Tıpkı buğday ununun ruşeyni gibi düşünün. Bunların hepsi daha besleyici, daha organ hasarını toparlayıcı, tedavi edici ürünler olduğu için ama sıcak sıkım değil,
soğuk sıkım.
Hangi çekirdeğin sıkımını buldularsa soğuk sıkım olması çok değerli.
Tamam.
Doktorlarına da mutlaka danışarak belki bir ilaçla etkileşimi olabilir. Belki çünkü Ercüment hocamın da demin dediği gibi o kadar hızlı yayınlar gelişiyor ve yenilerini duyuyoruz ki bile ilaç besin etkileşimi de bu tedavilerde çok değerli. Onu da es geçmemeli. Kafamıza göre hiçbir şey yapmamalıyız. Mutlaka bir beslenme uzmanı eşliğinde doktorumuza da sorarak öyle ilavelerde bulunmalıyız.
Tamam Funda Hanım. Çok çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Beslenme ve diyet uzmanı Funda Tuzgöl'le kanser hastası olanların biraz daha dikkat etmesi gereken bir sohbetti. Ama aslında hepimizin dikkat etmesi gereken bir sohbetti. Çünkü içeriği gerçekten uyarıcıydı. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Recep Özlem'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Baş tacı.